Ayrım 6. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 65. 6. Zanoğlu, Berber Reşit'in dükkanından sabahın 9'una doğru çıktı. Ortalık günlük güneşlikti. Sımsıcak bir güneş sırtını tatlı tatlı yakıyor, gevşeyen sinirleriyle habire esniyordu. Ah, şimdi yatağında olsa da uykuya bayılıverseydi. Şehre indikçe kaldığı her zamanki hanın yolunu tuttu. Reşit'e hiçbir şey açmamıştı. Korkup çekindiğinden değil, dayısına güvenemediğinden. Evlenmesini isterdi dayısı herhalde ama soylu soplu, arlı namuslu bir kızla. Güllü ise fabrika kızıydı. Çeşit çeşit erkeğin arasında büyümüş, gözü açılmıştı. Zaloğlu böyle düşünmüyordu. Böyle bile olsa makbulüydü ya, başta dayısı, dayısının arkadaşları, iç sürüsü gibi hısım akraba. Hana geldi, yorgun bedenini Kayrola'ya sırt üstü bıraktı. Uykudan geberiyordu güya. Hani, neredeydi uyku? Uykusu da yorgunluğu da uçuvermişti. Aklında Güllü, yorgan çekiliverinceye görünen bembeyaz bacakları. Ah, şimdi şurada yatağında olsaydı. Tatlı tatlı gerindi. Ne bacaklardı ya. Dayısı kendi evlenirken soylusunu arasında. Ne karışırdı yeğenine? Soylu soysuz, onun bileceği işti. Dayısının değil. Değil ama gene de dayısı razı gelmeliydi bu işe. Gelmezse dünya dünyaya geçse havayla cıvaydı. Onun için dayısının ağzından girip burnundan çıkacak, aklını çelecek birini bulması gerekti. Kim olabilirdi bu? Aklına gene çiftçibaşı Yasin Ağa geldi. Yasin Ağa meram ederse dayısını yola getirebilirdi. Çünkü Yasin Ağa sıradan herhangi bir çiftçibaşı değildi ki. Dayısının ona inancı sonsuzdu. Yalnız dayısının değil, dayısının babasının yani dedesinin bile ona güveni sonsuzmuş. Herif gerçekten de 75'inde olduğu halde sırım gibiydi. Sonra öyle cesurdu ki hiç ama hiç kimseden korkmazdı. Koca koca yılanları tuttuğu gibi koluna dolar, kurşuna bile göğsünü açıp giderdi. Karışıklıkta Ermeni çeteleri Zaloğlu'nun dedesini yakaladıkları gibi dereye indirirler. Bitireceklerdir. Bey bas bas bağırır. Çetelerse insafsızca tokat, tekme, yumruk. Tam bu sırada neredeyse durumu haber alan genç Yasin çiftesini kaptığı gibi fırlar. Dereye gelir. Çeteler tanıdıkları için Yasin geri dur, karışma sen derlerse de Yasin tek laf etmez. Çiftesini evirip herifleri teklik gibi avlar. Bey bayılır. Yasin'dir beyi omzuna alıp çiftliğin yolunu tutan. O günden sonra bey Yasin'i baş tacı eder. Nereye gitse Yasin de birlikte. Ne yese ne içse Yasin de. Beyin sağ kolu olur. Hatta bey ölürken oğluna Yasin'in kıymetini bil Muzaffer der. Ona güven, sev, dediğini dinle. Ziyan etmezsin oğlum. Gerçekten de Muzaffer Bey babasının ölümünden sonra çiftliği, tarlaların sürülüp ekilmesini, ürünün devşirilip ambarlanmasını, gerektiğinde satılmasını Yasin'e bırakmıştı. Yasin gereğini yapar. Mevsim sonlarında beyin hissesine düşeni de bankalardaki cari hesaplarına yatırırdı. Bey de atlar giderdi Avrupa'ya. Nice, Monte Carlo, Paris sırasına göre İtalya'nın çeşitli şehirleri, Almanya, İngiltere dolaşır durur, iyice yoruldu mu da aklına çiftçiliği gelirdi. Gelirdi ama gene de Yasin'den hesap sormazdı. Bilmezdi ki hesabını. Yasin ona gerekenleri söylerdi. Binlerce dönüm tarlaya kütlü pamuk denilen pamuk tohumu ekilmiş, çapaları yapılmış, mevsimi gelince de ırgatlara toplattırılmıştır. Şu kadar bin kilo yerli, şu kadar bin kilo Cleveland cinsi çiğitleri depolarda aktarılıp durmaktadır. Şu kadar bin kiloyu tohumlu pamuk olarak falanca fabrikaya, şu kadarını da pres ettirip falanca depolara yerleştirtmiştir. Üst yanı olan şu kadar kiloyu da iplik bez fabrikalarına gayet hesaplı satmıştır. Bu yıl geçen yıllardan da çok kazanmışlardır. İşte banka defterleri. Şu bankadaki hesabı şu kadardır, bu bankadaki hesabı da bu kadar. Muzaffer Bey defterleri alır masanın üstüne atar. Canım Yasin, senden hesap soran mı vardı bana teker teker anlatıyorsun? İyi, hoş, güzel, yapmış, çatmışsın ise. Başka? Başka ne var ne yok? Bu soruyla Muzaffer Bey'in yeğeninin durumunu öğrenmek istediğini anlar Yasin Ağa. Eh der, fena değiliz. Esrar mesrar içiyor mu? Yok bey, bana söz verdiği günden beri ağzına koyduğu yok. Doğrucu Yasin Ağa burada kancıklamıştır işte. Oğlan gerçi elinde kalem, defter Yasin Ağa'nın ardında dolanıp durmuştur ama fırsat buldukça esrar da içmiştir, afyon da atmıştır, rakının da göbeğinde uyumuştur. Hatta Yasin Ağa'ya zaman zaman kök söktürüp geldiği zaman dayısına söyleyeceği üzerine ağır yeminler de etmiştir. Ama gene de yeğenine karşı nefret duyguları içindeki dayıya tek laf etmez aykırı. Çünkü Yasin Ağa'nın da çok zayıf bir yanı vardır. Yasin Ağa, Zaloğlu'nun anasını öz kızı gibi sever. Üzerine babasıymış gibi titrerdi. Bu güzel, güzel olmaktan geçtim iyi huylu. Üstelik Yasin Ağa'ya bol bol din ulularının serüvenleriyle dolu kitapları büyük bir sabırla okuyan bu kız, sonra beylerden biriyle evlenip kadın olmuştu. Kızken de sonraları kadın olunca da Yasin Ağa'ya karşı saygısı değişmeyen bu melek kadın, oğlu 5 yaşına bastığı yıl birdenbire hastalanmış, doktor, ilaç, şu bu para etmemiş, ölürken Ramazan'ını ona emanet etmişti. Bunca yıl geçtiği halde Yasin Ağa, genç kadının o anını hiçbir zaman unutamadı. Öfkeden çılgına dönüp, dayın gelince seni şikayet etmezsem anamın donu başıma ya da seni dayına şikayet etmezsem Yasin adım bogos olsun diye yemin ettiği halde hiçbir zaman yeminini yerine getirmez, dayısı sorunca onu korurdu. Bunda Zaloğlu'nun annesinin etkisi olduğu kadar oğlan haylaz maylaz çoğu geceler ona kitap okurdu. Rakı, şarap, esrar içmek şöyle dursun, ağzına sigara bile koymayan Yasin Ağa'nın bir tek zevki kitap okutup dinlemekti. Zaloğlu tam da onun istediğince okurdu. Bin şu kadar yıl önce geçmiş ya da öyle farz olunmuş serüvenler Yasin Ağa'nın renkli belleğinde öyle canlanır, öyle elle tutulacak hale gelirdi ki Yasin Ağa o günlerin içinde yaşamakla kalmaz, zaman zaman da coşup gür sesiyle haykırırdı. Vur ya Ali! Muaviye ile Yezid'e nefreti sonsuzdu. Kerbela'da peygamberin torunlarını reva görülen zulümden ötürü hüngür hüngür ağlar. Ah derdi, ah ben olmalıydım yanlarında ki. Çiftliğe yeşilli sarılı mavili dekolteleri içinde bar kadınlarının getirildiği, ut, dümbelek, gırnata, keman seslerinin köyü doldurduğu geceler, Yasin Ağa omzunda çiftesi çiftlik kapısında sabahlara dek beklerdi. Bundan başka da ekmeğin çiği, aşın kurtlusu, gündeliklerin düşüklüğüne mızırdanan ırgatların da baş belasıydı. Böylelerini ele geçirdi mi sopa altına yatırır, Allah yarattı demezdi. Yasin Ağa için iki çeşit kul vardı. Biri Cenab-ı Allah'ın sevgili kulları, bunlar malın mülkün sahipleri hatırlı soylulardı, iş görmek için değil, gördürmek için yaratılmışlardı. Yaptıkları her şey doğru olması gerekendi. Ötekilerse Allah'ın sevmediği kullardı ki Allah'ın sevgilisi kullarının işlerini görmek, azar işitmek, eza çekmek için yaratılmışlardı. Haşerattı bunlar. Her türlü kötülük, pislik, iffetsizlik bunlardaydı. Bunlara acımak, kurtarmaya çalışmak boştu. Böyle şeyler düşünmek Allah'a şirk koşmak olurdu. Zülcelal madem ki böyle yaratmıştı onları böyle kalmalıydılar. Cenab-ı Allah'ın da bir bildiği vardı. Başka türlü olmalarını istese o türlü yaratmaya kadir değil miydi? Zaloğlu Yasin Ağa'yı avucunun içi gibi bildiğinden güllüden pat diye söz açsa adam Allah'ın sevmediği bir kulu evlenilir mi diye kesip atacağına şuncacık kuşkusu yoktu. Yoktu ama gene de bir şeyler düşünmekten geri kalmıyor, Yasin Ağa'nın dinleyip sözüne değer vereceği birini hatırlamaya çalışıyordu. Öyle birini bulmalıydı ki Yasin Ağa peki desin, inansın, dayısını inandırsın. Arka üstü yattığı yerde gözlerini tavana dikmişti. Var mıydı böyle biri? Varsa kim? Hiç canı istemediği halde bir sigara yaktı. Ağız dolusu dumanları havaya bırakıyor, bildik, gördük, tanıdıkları aklından geçiriyordu. Bunca tanışları arasında elbette böyle biri vardı, olacaktı, olması gerekirdi. Öyle biri ki tereyağından kıl çeker gibi önce onun aklı yatsın, sonra da Zaloğlu'yu Zaloğlu'ndan daha içten, çok daha akıllıca savunsun. Bu işin olup bitmesini sağlamakta ön ayak olsun. Sigarasından üst üste aldığı dumanları ne kadar savursa, aklını ne kadar yorsa boştu. Bulamıyordu bulmak zorunda olduğunu. Bir yandan da uykusu öylesine bastırmıştı ki, elindeki sigarayı açık pencereden bir fiskeyle fırlatıp yan döndü. Gözleri çöller gibi yandığı halde uyuyamıyordu. Güllü'nün hayali ön plandaydı. Onu soyuyor, kucaklayıp yatıyordu. Çıldıracaktı. Bu dünyada bir işçi kızına da sahip olamayacak mıydı? Allah'ın sevmediği kul diye düşünemiyordu Güllü'yü Yasin Ağa gibi. Allah'ın sevdiği sevmediği ne demekti? Yasin Ağa ne biliyordu Allah'ın sevgili kullarıyla sevmediği kullarını? Post laflardı bunlar ya, gene de Yasin Ağasız olamayacağı için aldırış etmiyordu. Diyelim ki bu böyledir. Güllü Allah'ın sevmediği bir kuldur. Olsun, Zaloğlu buna da razıdır. Dayısına, uzak yakın hısım akrabasına, bildik, gördük, tanıdıklara ne? Bir yandan bir yana döndü. Yaşayacak olan kendisidir. İsterse dayısı onları çiftlikte de oturtmasın. Versin dedesinden kalan hissesini, bitsin gitsin. Gel oğlum, işte dedenden annen yoluyla sana kalanlar. Şunca tarla, tarla mı istersin, para mı? Para isterim dayı. Peki, al istene düşeni. Birkaç deste binliği uzatsa, alsa, hiç vakit geçirmeden hemen atlardı şehre inecek kamyonlardan birinin şoför yerine. Tutardı şehrin yolunu, bankaya uğrar, binliklerinin birini bozdurur, girerdi bir içki lokantaya, kafatı çekerdi ama fitil gibi değil, kararında. Sonra bir taksi çevirir, şehrin en büyük mağazalarından birine uğrar, Güllü'ye, anasına, ağasına, babasına, hatta berber reşide hediyeler alır, dayanırdı kapılarına. Kız evde değil, önemli olan kızın yakınlarını hediyeye, paraya boğmaktı. Uykuya ne zaman nasıl geçtiğini anlayamadı. Düşündükleri düşünde sürüp gidiyordu. Dayısı güler yüzle çağırıyor, tarla mı para mı istediğini soruyor. Kaba kafız tarla istediyor yanından. O da nereden çıkıveriyor sanki. Tarla istemek işine gelmiyor. Para ver dayı diyor. Dayısından binlikleri alıyor. Kaba kafız gene yanı başında. Hadi bakalım Mirim, göster adaletini. Şehre inecek kamyonun şoför mahalline yan yana giriyorlar. Zaloğlu, iyi ama hafız diyor, kafaları çektikten sonra nasıl döneceksin köye? Kaba hafız gülüyor. O daha sonra düşünecek şey Mirim, önce kafaları çekelim. Kafaları çekiyorlar mı, çekmiyorlar mı, çekiyorlarsa nerede, nasıl, bütün bunların üzerinde durmuyor. Kafaları çekmişlerdir, ikisi de sarhoştur. Güllülerin mahallesine şarkılar manilerle dağılıyor. Zaloğlu kıza, yakınlarına hediyeler almayı unutmuştur. Kaba kafız, boş ver diyor, dumanı doğru çıkar. İyi ama hediyesiz elleri boş gidilir mi? Gidilir. Ayıp olmaz mı? Olmaz. Çünkü zati vacibül vücut ve tekaddes hazretleri böyle istiyor. Benden daha iyi bileceksin, karışma. Yapar çatarım ben. Birden uyandı. Ter içindeydi. Gerçekten de. Kapı kafız vardı be. Bu adam isterse din iman Allah kitap yoluyla Yasin Ağa'yı yola getirebilirdi. Hem de of gibi. Uykusunu iyice almıştı. Yatağında oturup bir sigara yaktı keyifli. Nasıl da akıl edememişti. Bir oturuşta sıcak 4 somunla iyi kızarmış küçük bir kuzuyu temizleyip kalkabilir diye düşündüren dev yapılı biriydi kaba kafız. Kocaman bir sakız kabağını hatırlattığı için köylü kaba kafız derdi. Vaazlarında dehşet kesilmesine, Allah, öte dünya, azabı elim, azabı şedid konularında şakası olmamasına karşın su gibi yumuşaktı. Girdiği kabın biçimini alıverir, mescit dışında güler söyler, köylüyle şakalaşırdı. Hatta vaazlardan hemen sonra ağzı sıkı Müslüman kardeşleriyle şarap testisinin başına oturmaktan da hiç çekinmezdi. Köyün azgın dullarından zengin Naciye'ye uçkur çözdüğü de ileri sürülürdü. Olmaz sözcüğünü hemen hemen hiç kullanmazdı. Abdestsiz namaz kılındığı gibi 3 öğün tıkındıktan sonra da oruç pekala olabilirdi. Her şey selavat kuvvetine, kişinin düşünüşüne bağlıydı. Alem-i mümkinattı bunun burası. Madem ki alem-i mümkinattı, o halde her şey olur, olabilirdi. Şayet olmaz, olamazsa alem-i mümkinat yerine alem-i gayri mümkinat denmek gerekirdi ki günahtı böyle düşünmek. Küfürdü. Köylü arasında hır çıktı mı çözümlemede son derece pratik bir yol tutmuştu. Hırgıra düşenlerden hangisi ötekinden zenginse elbette o haklıydı. Çünkü şeriatın kestiği parmak acımazdı. Yetinilmiyorsa mahkemelerin yolu kapalı değildi ya. Eşek dili yazar, kurşun döker, çarpıntı keser, fiili cimağın en eftalini İbrahim Hakkı Efendi marifetnamesine göre salık verir, muhabbet tılsımları yapar, geçim muskaları yazar ama kendisi hiçbirine inanmazdı. Birinde Zaloğlu herifi şarap içerken bastırmıştı. Sanmıştı ki herif yakalanınca ürkecek, toparlanacak, sonra da eline ayağına düşüp kul gibi yalvaracaktı. Kimseye bir şey söylememesi için hiç de öyle olmamıştı. ''Oo Mirim, buyur bakalım.'' Şaşmıştı Zaloğlu. ''Demek böyle işlerin de var. Demek söylenenler doğru. Kalkmış Zaloğlu'ya temiz bir bardak alıp geldikten sonra. Otur demişti, otur demlenelim. Sır vericesine eklemişti. Sen benim vaazlarıma kulak asma. Gittiğim yoldan gel, zararlı çıkmazsın. Ondan sonra ahbap olmuşlardı. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Her yaratılmış şeyin bir vazifesi vardır. Şarabın haramlığı içmesini bilmeyenler içindir. Rakıya gelince kitap onu yasaklamak değil, bahsini bile etmez. Demek oluyor ki rakı içilebilir. Şarap içişim ucuzluğundan. Elime geçse rakıyı şişeyle değil binlikle içerim. Zaloğlu bütün bunları yeni baştan hatırlayınca güldü. Ne hergele ne üç kağıtçıydı ya. Hergele üç kağıtçı ama kendini satmasını öyle bilirdi ki. En biri Yasin Ağa. Yasin Ağa'nın yanında çiçeği burnunda bir düğünü bütün ki o kadar olurdu. Ermişti o be ermiş. Kaba hafız denilmesine ifrit olurdu. Çiftliğe uğramaz mı yere yurda komazdı onu. Giderken de fasulyeden, mercimekten, yataklık pamuktan, şundan bundan Hazreti mahrum etmez. Bol bol kollardı. Evet evet, bir büyük şişe rakıyla kutu sardalyası, yalancı dolma şu bu alıp gitmeliydi. Kafaları bulunca açardı derdini. Herifte olmaz olmadığı için herhalde ilgiyle dinler, elinden geleni esirgemez, akıl verirdi hiç olmazsa. Yataktan kalktı güldü. Kaba hafız karşısındaymış gibi, üst yanını ferasetine bırakıyorum üstad. 7. Düşündüğü gibi yaptı. Bir şişe yarım kiloluk rakı, kutu sardalyesi, beyaz peynir, doğranmış pastırma, kara zeytin, kaba hafızın evinin yolunu tuttu. Köyle çiftlik arasında 1-1,5 kilometrelik yol vardı. Yerler çamur, ortalık karanlıktı. Arada bulutlar kayınca pırıl pırıl ay yerdeki su birikintilerini parlatıyor, sonra da kapkara bulutlar ardında yitip gidiyordu. Kaypak yolu zorla geçip köye indi. Karanlık pencereleri saz örtülü damlarıyla kerpiç huğlar çoktan uykuya geçmişlerdi. Bir köşe, bir köşe daha. Kaba hafızın kapısına geldi, hayretler içinde durdu. Kapı ardına kadar açıktı. Zaloğlu kuşkuyla çevresine baktı. Ne bir ses, hatta ne de bir nefes. İçeri daldı, öksürdü. Hey hafız! Kibrit çaktı. Yatağı seriliydi hafızın. Yatağının yanı başında kitap rahlesi, rahlenin üzerinde sarı yapraklarıyla açık marifetname. Yeni bir kibrit çaktı. İyi ama nereye gidebilirdi? Bir yere gitmesi gerekliyse kapıyı ne diye ardına kadar açık bırakmıştı. Dışarı çıktı. Yağmur yüklü bulutların ardında ay arada görünüp kayboluyordu. Uzaklar koyu bir karanlık içindeydiler. Tuhaf, çok tuhaftı hem de. Yatağı karmakarışık olduğuna göre yataktan kalkıp gitmişti nereye gittiyse. Sakın Naciye'nin yanına gitmesin de. Şöyle bir düşündü. Kadınla ilgisini Zaloğlu'ndan saklamamıştı ama bilenler yeminle söylemişlerdi ki Naciye ile arası iyidir. Kadının evinden çıkarken görenler vardı. Aklı yattı. Oradaydı. Sağlama oradaydı. Oradaydı ama kapısı neden açıktı? Aceleyle iyice çekememiş miydi? Rüzgar açtı dese rüzgar yoktu havada. Peki? Naciye'nin evine yollandı. Köyün zengin dullarından Naciye, kırklık, kütür kütür bir kadın, bir eski muhtar kızıydı. Tarlası, çifti çubuğu vardı. Bütün bunlar önce babasından, sonra da Karayağız kocasından kalmıştı. Adam Karayağız'dı ama hastalıklı ufak tefek bir şeydi. Kamyon kazasında önceki yıl ölmüş, azgın karısını çeşitli ırgatlarıyla kaba hafıza bırakmıştı. Paralı, mallı mülklü, üstelik azgın bir erkek dilisi olan kadın, evlenmeyeceğim diyordu. Kocamın hatıralarını saygısızlıktan falan değil, tek erkek hakkımdan gelemiyor. Gelemedikten sonra ne diye başıma ayak bağı çıkaracağım? Sonra gizli saklının tadı başka. Bütün bunları açık açık dememişti ama yaşayışıyla bal gibi de demiş oluyordu. Dile düşmüş, tehditlere uğramış, köy kahvesinde acar delikanlıların yumruklaşmasına sebep olmuştu. Zaloğlu Naciye'nin karanlık penceresi önünde durdu. Kulak verdi, ses yoktu. Tuhafına gidiyordu bütün bunlar. Kulağını pencereye iyice yaklaştırdı. Hafiften bir mırıltı çalındı kulağına. Derken bir kadın kişnemesi, hafiften. Anlamıştı. Papaz Naciye'nin yanındaydı. Pencereden tam çekilmişti, kadının sokak kapısı açıldı. Geri sıçradı, huğun köşesini siper aldı. Tam da bu sırada ay buluttan kurtulduğu için ortalık yaş yaş parladıysa da çok geçmeden ay bulutların ardına yeniden girdi. Ortalığı koyu bir karanlık bastırdı. Bastırdı ama karanlığın içinde çok daha karanlık bir gölge, kabak hafızın gölgesi kapıdan sıyrılıp dışarı çıktı. Kapı ardından usulacık kapandı. Kabak hafız çamurlu köy yolunda hızla uzaklaşıyor, Zaloğlu ise gülerek gidiyordu ardından. Bir sokak sonra yetişerek öksürdü. Kabak hafız duraladı, kulak verdi. Zaloğlu iyice yaklaşarak, "Saatler olsun," dedi. Zaloğlu'yu sesinden tanıyan kabak hafız rahatladı. "Oh be, sen miydin Erenler? Bereket versin benim hafız. Burada olduğumu ne biliyordun? Senin kadar ben de ermişim oğlum." Yo, o zatımıza mahsus. Şakayı bırak, ne bildin burada olduğumu sahi? Nereden bileceğim? Kabala pazar. Daha doğrusu benden saklıyordun. Evine geldim, baktım sokak kapının ardına kadar açık. Ulan nerede bu herif diye düşündüm. Demek herif diye düşündün beni. Canım, sözün gelişi. Peki, kapım açık mı dedin? Ardına kadar hem de. Vay anasını, demek aceleden. Yiyecek içecek bir şeyler getirdin mi? Soruyor musun? Ulan ne adamsın be. Adamım tabii, yeni mi anlıyorsun? Ne getirdin? Rakı. Kabak hafız az kalsın sevinçten nara atacaktı. Yaşa dedi, yaşa nur ol. Gerçekten de Zaloğlu'ymuşsun. Zaloğlu denmesine kızıyordu, durakladı. Zaloğlu'suna sokturma, bak çeker giderim ha. Nereye gidersin? Ananın dinle. Rakıyla mezeleri bırak da öyle git bari. Zaloğlu gülüverdi, yeniden evin yolunu tuttular. Başkası Zaloğlu dese şerefsizim, külahları değiştirirdim o saat. Beni bıçağın kesmez bilmem mi? Ne o, dalga mı geçiyorsun? Sana öyle mi geldi? İmkan var mı? Büyük cesaret işi o Erenler. Bendeniz. Hakiri pür taksir. Ağzı var, dili yok. Kalıbı kıyafeti var, bıçağı tabancası, yumruğu yok. Bir zavallıyım. Hafız, başlarım Allah'ından kitabından ha. Neden Erenler? Sokarım Erenlere. Erenlermiş. Peki gülüm, peki elmasım, peki aslanım, peki. Eversen bile sözünden çıkmam, bilmez misin? Şakayı bırak, gecenin bu saatinde beni aramak nereden icap etti? Gündüzleri kurt mu yemişti? Hele eve gidek de. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.